Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Her hafta sizler için piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını portföy yönetim şirketlerimizle konuşuyoruz. Bu hafta da konuğumuz İş Portföy. İş Portföy stratejisi İrem Talas'la bizimle beraber sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz İrem Hanım.
Merhabalar Seher Hanım, hoş bulduk.
Şimdi öncelikle ben gene küresel taraftan başlamak istiyorum. Piyasaların çok volatil olduğunu görüyoruz. İşte geçtiğimiz haftalarda altının 2000 doları geçtiğini gördük. Amerikan piyasaları bir gün iniyor, bir gün çıkıyor. Aslında bunun sebeplerini anlamak istiyoruz. Şunu biliyoruz ki FED aslında faiz artırımları için iki önemli göstergeye bakıyor. Bir, enflasyona bakıyor. Birinci önceliği onu düşürmek. İkincisi ise iş gücü piyasasını takip ediyor. Oradaki verilerin de düşük geliyor olması Amerika'da ekonominin artık yavaşladığı, soğumaya başladığına delalet. Şimdi geçtiğimiz hafta işte salı günü, çarşamba günü iş piyasası ile ilgili önemli veriler geldi. Bunlardan bir tanesi açık iş pozisyonlarıydı. Amerikan şirketlerinin aslında çalışan aramalarıyla ilgili pozisyonlar. Burada bir düşüş gördük. 10 milyonun altına geldi ve beklentilerin de altında kaldı bu veri. Dün de ADP'nin özel sektör istihdamı ile ilgili bir veri açıklandı. Ve burada da gene beklentilerin altında bir hareket gördük. Enflasyon da düşüyor tabii bir yandan. Bunu da takip ediyoruz. Şimdi yani bu veriler böyle güzel gelmişken piyasalar açısından neden acaba hisse senetleri piyasalarında işte Nasdaq'ta, S&P 500'de sürekli bir volatilite görüyoruz? Sanki hani gelişmekte olan piyasa gibi hareket ediyorlar. Yani ben bunu merak ediyorum. Acaba diyorum bunun arkasında bu geçtiğimiz dönemde yaşadığımız bankacılık kriziyle ilgili bir endişenin hala sürüyor olması olabilir mi İrem Hanım?
Evet Seher Hanım, aslında piyasalarda hala oynaklıkların ve tedirginliğin tamamen geçmediğini görüyoruz. Tabii sizlerin de bildiği gibi aslında Mart ayının işte 10'u itibariyle ABD'nin 16. büyük bankası konumunda olan Silicon Valley Bank'in sermaye kaybı, hızlı bir sermaye kaybı sonucunda tasarruf sigortası kurumuna devri söz konusuydu. Burada temel olarak aslında belli bir yani teknoloji ağırlıklı şirketlere yoğunlaşmış bir banka ve 250 bin dolar seviyesinde olan tasarruf sigortası limitinin çok daha üzerinde, daha sınırlı sayıda müşterinin mevduatını barındıran bir bankada Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte aslında bu sektöre yönelen sermayenin azalmasıyla bu müşterilerin mevduatlarını kullanma ihtiyaçları ve mevduat çekilişleri sonunda aslında bankanın tahvil portföyünü, varlıklarını değerlendirdiği tahvil portföyünü likide etme ihtiyacı bu döngüyü başlattı ve tabii ki uzun vadeli olarak ve daha düşük faizli seviyelerinden, daha düşük faiz seviyelerinden alınmış olan tahvillerin mevcut aslında Fed'in faiz artırım döngüsü sonucunda gelinen seviyelerden likide edilmiş olması bankanın zarar yazmasına neden oldu. Ve arkasından burada bir panik durumu söz konusu oldu ve mevduat çıkışlarının da hızlandığı gözlemlendi. Ve bunun sonunda Silicon Valley Bank ve işte benzer yapıda bir bank olan Signature Bank'in aslında faaliyetlerini sonlandırıldı ve tasarruf mevduatı sigortası kurumuna devredildiğini gözlemledik. Ve bu durum aslında piyasalarda çok ciddi bir panik yarattı. Ve mevduat çıkışı yani benzer konsantrasyon riskine sahip ya da yerel ya da küçük ölçekli bankalardan işte para piyasası fonlarına ve daha büyük aslında bankalara mevduatın hızlı bir şekilde kaymaya başladığı görüldü. Ve tabii ki bu işte bankalardan hızlı mevduat çekilişinin bir sistemik riski tetikleme olasılığı da çok yükseldi. Bunun üzerine ABD'de ekonomi otoriteleri hızlı bir şekilde önlem seti açıkladılar. Bunlardan bir tanesi bu tasarruf sigortası kurumuna devredilen bankalar için mevduat sigorta limitinin 250 bin dolar olarak uygulanmayacağı, bütün mevduatların sigortalan olarak uygulanacağı, dolayısıyla mudilerin paralarını geri alacağını açıkladılar. Ve aslında daha da etkili bir önlem olarak ve piyasadaki bu likidite ihtiyacını çok hızlı bir şekilde karşılayacağını belirtti. Burada zaten bir iskonto penceresi kısa vadeli, daha işte kısa vadeli ve likidite sağladığı olanak zaten mevcut, bankalar bunu kullanıyordu ama buna ek olarak Bank Term Funding Program diye yeni bir imkan açıkladı. Bu bir yıla kadar vadeli. İşte piyasadaki swap faiz artı 10 bas puan gibi aslında görece daha az cezalandırıcı, daha düşük olarak algılanabilecek bir orandan likidite sağlıyor ve daha da önemlisi teminata getirdikleri kağıtları piyasa değerinden değil nominal değerden teminata kabul ediyor. Dolayısıyla hani bu piyasadaki likidite ihtiyacını daha rahatlatıcı bir bir çözüm olarak ortaya koyuyor. Bunun dışında işte mevduat sigortası fonuna likidite sağlıyor ve ekstra da yurt dışında, yani küresel olarak da ABD doları ihtiyacının, likidite ihtiyacının bu tür dönemlerde arttığını gördük. Hem küresel finansal krizde hem de COVID döneminde arttığını gördük. Küresel olarak da ABD varlıklarının satılmamasını, satış yemesini hızlı bir şekilde değer kaybını engellemek için de başka imkanları var. Bunlardan bir tanesi küresel finansal kriz zamanında başlattığı gelişmiş ülke merkez bankalarıyla olan swap hakları, burada 7 günlük olan vadenin esnek hale getirildiğini açıkladı. İkincisi de daha görece daha yeni olan merkez bankalarının elindeki tahvilleri FED'e getirip bunun karşılığı repo alabileceği imkan ve biz aslında burada Haziran'dan beri Fed'in vadesi dolan menkul kıymetleri yeniden almaması, yeniden yatırıma tabi tutmayarak bilançosunu küçülttüğünü gözlemliyorduk zaten. Burada çok hızlı bir likidite artışıyla aslında bu bilanço küçültmenin önemli bir kısmını da geri verdiğini gözlemledik piyasaya. Dolayısıyla burada aslında 400 milyar dolara kadar artan bir likidite kullanımı var. Bunun devamında, devam eden haftalarda tabii piyasa bu likidite ihtiyacı artıyor mu azalıyor mu bunu çok dikkatli takip etti ve görece yatay kaldığını ve sınırlı olarak da azaldığını gördük piyasa. Dolayısıyla burada atılan adımların paniği yatıştırmakta etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla finansal risk algısının aslında bir nebze ikinci planda kaldığını görebiliriz. Şimdi piyasalar artık biraz daha ABD'de tekrar enflasyon ve aslında büyüme görünümüne gözlerini çevirmiş vaziyetteler. Bu tarafta evet, yani hala neticede FED çok hızlı bir faiz artırım döngüsü yaptı. Yani Mart 2022'de başladığı döngüde 475 bas puanlık toplam bir faiz artışı söz konusu. Ve bunu aslında tarihsel olarak baktığımızda da kısa bir sürede gerçekleşti. Ve bunu tabii ki işte finansal sistemde belli riskler yaratmış, belli kırılganlıklar yaratmış olma ihtimali hala piyasadaki katılımcıların tabii ki bir fikir olarak kafasında. Ama şu anda paniği yatıştırmaktaki etkin tutum burada bunu ikinci plana atmış gibi görünüyor, demin de söylediğimiz gibi. Ancak şimdi iş çevrimi olarak baktığımızda, yani ekonomik aktivite tabii ki döngüsel olarak ilerliyor. Yani büyüme dönemleri ve onu takiben de daha daralma dönemleri var. Mevcut durumda ABD ekonomisinin aslında büyüme döneminin sonuna geldiği ve bundan sonra artık bir yavaşlama ve daralma dönemine gireceği varsayılıyor. Burada hani genel olarak karakteristik özelliklerine baktığımızda bu büyüme döneminin sonunda iş gücü piyasası hala bir sıkılık sergilerken kredi koşullarında yavaş yavaş bir sıkılaşma, kredi imkanlarında bir daralma söz konusu. Yine para politikası, tabii bu durum para politikasının aslında sıkı duruşuyla da bağlantılı ve burada artık hani ekonomik aktivitede de bir tavan seviyelere ulaşma ve buradan gerileme söz konusu. Şimdi gelinen noktanın bu olduğu düşünüyorum ve bunun devamında da aslında ekonomik aktivitede bir yavaşlama bekleniyor. Ekonomik aktivitede yavaşlama zaten kar marjlarının daraldığı, arkasından kredinin iyice hani zor bulunur bir hale geldiği bir dönem. Dolayısıyla şimdi zaten sizin de belirttiğiniz gibi son gelen istihdam piyasası verileri daha önce de sinyalini alıyorduk aslında. İstihdam tarafında hani yavaşlama başlamış olabilir diye düşünülüyordu. Ama son gelen veriler, Şubat ayı açık iş imkanları verileri, sizin de belirttiğiniz gibi beklentilerin ötesinde geriledi ve Mayıs 2021 sonrası en düşük seviyelerine geldi. Keza işsiz birey başına olan açık iş imkanı 1.9 seviyesinden 1.67'ye geriledi ki bu doğrudan FED Başkanı'nın referans verdiği bir oran gerilemesi. Yani hala yüksek ama gerilemesi olumlu algılandı. Özel sektör istihdamı geriliyor ve özel sektör istihdamı gerilerken, yani özel sektör istihdamı geriliyor derken aylık olarak artışı aslında yavaşladı. Ama burada ücret artış hızı gerilediğini görüyoruz. Yıllık %7.2'den %6.9'a geriledi. Bu da önemli bir gösterge. Şimdi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde de manşet veride yavaşlama bekleniyor. Ve de saatlik ortalama kazançların yıllık artış hızının da benzer şekilde yavaşlaması bekleniyor. Dolayısıyla artık hani bu cycle'ın, bu döngünün yavaşlama bölümüne, daralma bölümüne geçiliyor olduğu da görülüyor. Şimdi bu tür bir durumda zaten piyasaların genel eğilimi hisse senetlerinden ziyade daha likit varlıklar, işte nakit olabilir ya da kısa vadeli tahvil olabilir, bu taraflara yönelmek oluyor. Ya da işte mesela riski yüksek tahvillerden ya da sabit getirili, kredi riski yüksek olan yatırımlardansa daha yatırım yapılabilir notu yüksek olan yatırım araçlarına bir yönelme olması bekleniyor. Dolayısıyla aslında gördüğümüz bunun biraz da yansıması olarak değerlendirilebilir.
Evet. Gerçekten aslında çok derin ve ayrıntılı bir konu ama çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi ikinci soruyu da yurt içi piyasalardan sormak istiyorum. Bizde de aslında önemli gelişmeler var. Burada da belki borsa açısından baktığımızda ve yatırımcı açısından baktığımızda geçtiğimiz hafta kur korumalı mevduat KKM'ye getirilmiş olan üst tavanın artık kaldırılmış olması. Dolayısıyla hani burada işte duyduğumuz kadarıyla %30'lara, 31'lere kadar varan faiz oranları görüyoruz piyasada. Benim merak ettiğim bu durum Borsa İstanbul'u nasıl etkiliyor? Tabii borsada da çok düşük bir işlem hacmi var. Son haftalarda da bunu gözlemliyoruz. Ve çok volatil bir piyasa. Yatırımcılarımız için borsayı nasıl yorumlarsınız?
Tabii ki aslında kur korumalı mevduat Aralık 2021'de açıklandığında ciddi anlamda piyasalarda etkisini gördük biz. Yurt içi döviz arz talebinin dengelenmesinde, işte yurt içi yatırımcı tercihlerinin döviz tevdiat hesaplarından TL cinsi mevduatlara yönlendirilmesinde aslında çok önemli bir rol oynadı. Şimdi tekrar hatırlamak gerekirse işte kur korumalı mevduat biliyorsunuz ki Hazine ve Maliye Bakanlığı TL'den dönüşen hesapları sahipliğini yürütüyor. Merkez Bankası'nda yabancı para ve altından dönüşen hesapların sahipliğini yürütüyor. Ve burada asıl olan belli bir faiz şeyi var aslında, bandı var. Burada minimum olarak Merkez Bankası politika faizi, maksimum olarak da Merkez Bankası politika faizi artı 300 bas puan olarak açıklanmıştı buradaki faiz, uygulanabilecek faiz marjı bandı. Ve 3, 6 ve 12 ay vadelerde mevcut durumda kur korumalı mevduat yapılabilmekte. Ve biz dönem içerisinde, yani bu süreç içerisinde, 2021'den günümüze kadar olan süreç içerisinde aslında bu yatırımcıların bu varlığı da tercih ettiğini gördük. Zira kurdaki, yani kendisini kur riskine karşı korumak isteyen yatırımcıya hani döviz mevduatı yapmanın bir alternatifini sunuyor ve diyor ki siz burada TL cinsi bir faiz kazanacaksınız. Eğer Türk lirasının işte kur karşısındaki değer kaybı bu faizin üzerine çıkarsa kalanını da işte Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez Bankası kompanse edecek. Dolayısıyla bu yatırımcı açısından oldukça faydalı bir araç olarak değerlendirildiğini gözlemledik ve işte kademeli bir artışla 1.7 trilyon TL ve işte yaklaşık 87 milyar dolar kadar bir mevduata ulaştığını gözlemledik. Ancak tabii son dönemde, yani bu bütün döngüye baktığınızda Merkez Bankası içerisinde yaklaşık 550 bas puan kadar bir faiz indirimine gitti. Bu da kademeli olarak aslında uygulanan faiz tabanının yavaş yavaş aşağı gelmesine dedi. Yine bu süreçte aslında döviz kurunun yukarı yönlü bir hareket izlemekle birlikte görece yatay bir, yani yavaş bir eğilimi olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla bu iki unsur aslında yatırımcının buradaki iştahını biraz zayıflattı. Ve bunun sonucunda da hani burada bir takım düzenlemeler yapıldığını değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Ocak ayı sonunda Merkez Bankası'nın işte yabancı para tarafındaki faiz tabanını kaldırması oldu. O artı 300 bas puanlık bir faiz tabanı ortadan kalkmış oldu. Arkasından yine Merkez Bankası tüzel kişiler için, döviz yükümlü olan tüzel kişiler için bir ay vadede KKM yapılabileceği imkanını getirmişti ve bir döviz almama taahhüdüyle birlikte tabii gerçekleştirilecek bu. Devamında hazinenin uygulamakta olduğu faiz tabanı da kaldırıldı. En son 1 Nisan tarihinde de bu uygulanacak vadelerin 3, 6, 12 ay olarak efektif olarak uygulanmakta olan vadelerin belirlenmesi yetkisi Merkez Bankası'na devredildi. Tabii bunun üzerine aslında bu piyasalarda şey algısı yarattı. Hani, burada biraz daha KKM'nin cazibesini de arttırmak açısından acaba daha kısa bir vade, hani bir ay vade gibi bir vade söz konusu olabilir mi? Ve tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi buradaki faiz oranlarının da hani yüksek seyretmesi ve seçim dönemine giderkenki belirsizlikler buranın çok fazla yatırımcıyı cezbedebileceği, çok fazla yatırımcıyı bu tarafa çekebileceği endişesini doğurarak aslında borsa üzerinde de biraz negatif etki yarattığını gördük. Ancak takip eden günlerde Merkez Bankası uygulama talimatına gelen güncelleme vadelerin 3, 6, 12 ay şeklinde tutulduğuna işaret etti. Yani burada bir değişiklik olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ama mevcut durumda bir önemli bir değişiklik gelmemiş durumda. En azından vade açısından. Ama şimdi 2022 yılında yatırımcı tercihlerine baktığımızda dedik ki KKM gerçekten tercihler üzerinde çok önemli bir etki yarattı. Ne yaptı? İşte TL mevduatın ağırlığının arttığını gördük. DTH mevduatının ağırlığının azaldığını gözlemledik. Ve biz bunu aslında KKM ile ilişkilendiriyoruz. Yine 2022'nin ikinci yarısında TL cinsi mevduat faizlerinde de bir artış gördük. Belki bunu da hani menkul kıymet tesis yükümlülükleri nedeniyle bankaların müşteriyi cezbetmek için uyguladığı yüksek faizlerle açıklayabiliriz. Dolayısıyla TL mevduatın aslında ağırlığının, yatırımcıların portföyünde ağırlığının arttığını gözlemledik. Aynı zamanda aslında bu olurken bir yandan da borsaya yönelim de devam ediyor. Yani dolayısıyla hani buradaki aslında önceki yayınlarda da söyledik. Hem enflasyonun yüksek seyrediyor olması, hem sabit getirili varlıkların aslında reel olarak getirisinin negatif seviyelerde olması borsa yatırımcısı açısından çok pozitifti. Ve hani o tarafa bir ilgiyi arttırdığını gözlemliyordu. Ancak şimdi seçimlere doğru gidiyoruz. Çok da yaklaştık. Az bir dönem kaldı ve seçim sonrasında mevcut ekonomi politikalarının aynen uygulanıp uygulanmayacağı, yani iktidarın değişikliğinden ya da değişmemesinden bağımsız olarak mevcut politikaların devamlılığı açısından bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla bu tür bir durum, işte faizlerde bir artış olması durumunda aslında yurt dışı için, Amerika için bahsettiğimiz bu ekonomik aktivite ve iş çevrimleri ve karlılık durumu hani Türkiye için de geçerli olabilecek. Dolayısıyla hani piyasaların bu dönemde bir netleşmeye ihtiyacı var. Yani bundan sonrası nasıl olacak onu görmek istiyorlar ve tabii ki belirsizliğin artması hem likiditeyi azaltıyor hem oynaklığı arttırıyor. Kısa vadede burada biraz daha durumun bu şekilde devam etmesi muhtemel. Seçim sonrasında belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra bizim tabii ki orta ve uzun vadeli görüşümüz aslında Borsa İstanbul açısından pozitif. Sadece bu döneme biraz daha geçici bir dönem olarak değerlendirmek gerekiyor bence.
Evet. O zaman yani diyoruz ki bu kısa dönem için aslında borsa yatırımcılarımız için bir risk unsuru, çok yüksek volatilite var ve işlem hacimleri de oldukça düşük. Peki İrem Hanım, sizin seçimlere kadar iş portföy olarak model portföylerinizde neler yer alıyor? Hangi varlık sınıflarına ve hangi fonlara yer veriyorsunuz? Yatırımcılarımıza neler önerirsiniz?
Evet. Şimdi biz aslında bu anlattığım belirsizlikler ve işte ortaya yani daha seçime giderken içinde bulunduğumuz konjonktür nedeniyle fonlarda biraz daha döviz cinsi yatırımların ağırlığının artırılabileceğini değerlendiriyoruz. Bunun artırılması için de tabii belli fonlar var. Bunlardan bir tanesi daha önce de konuşuyorduk. Biz altın, TTA altın fonumuzun portföylerde bir çeşitlendirme aracı olarak yer alabileceğini her zaman belirtiyoruz. Bunun nedeni de şimdi baktığımızda bu finansal, küresel finansal risklerdeki artış ve işte Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna geldiği beklentileri dolar cinsinden altının değerinin 2000 dolar seviyelerini ons bazında yukarı yönlü kırmasına neden oldu. Şimdi burada tabii ABD dolarında zayıf seyir var. İşte ABD getirilerinde gerilemeyi gözlemledik. Dolayısıyla belli bir 2000 doların üzerinde bir dengelenme var. Hani bundan sonra dolar bazında biraz daha yatay bir seyir olabilir. Yeni bir katalizör olmazsa, yani Fed gerçekten evet ben faiz artırmayı bitirdim diye bir açıklama yapmazsa ya da işte finansal istikrar risklerinin tekrar bir artışa geçmezse, kısa vadede konuşuyorum. Burada biraz daha yatay gidebilir altın fiyatı. Ama TL bazında hani biraz önce de konuşmuştuk. Döviz kurunda zaten biraz oynaklığın arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla TL altın bazında biraz daha yatırımcılara koruma sağlaması mümkün görünüyor. Bunun dışında Eurobond yatırımcıların aslında ilgi duyduğu bir borçlanma aracı. Zaten 2022 yılında da işte bu demin bahsettiğimiz yatırımcıların portföylerinde ağırlığının da bir miktar arttığını gözlemledik. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı dün itibariyle bu senenin 3. Eurobond ihracını da gerçekleştirdi. Yeşil bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi ve bu sene yaptığı toplam ihraç miktarı da işte 7.8 milyar dolara kadar ulaşmış vaziyette. Burada IPV Eurobond fonu da değerlendirilebilir. Ama tabii şunu söylemek lazım. Küresel olarak rezerv para birimlerinde işte ABD doları tarafında hani bir miktar faizlerde geri çekilme gördük. Yılın ikinci yarısında da bu iş çevrimi döngüsü kapsamında hani biraz daha gerilemesi mümkün olabilir buradaki faizlerin. Ama tabii ki Eurobond getirisi hem yurt dışı faizler hem de ülke risk priminin bir birleşimi. Dolayısıyla o tarafta biraz daha tabii ki yine belirsizlikler devam ediyor. Oradaki yükselişler kısa vadede biraz dalgalanmaya neden olabilir. O tarafta biraz daha orta vadeli bir perspektifle bakılması gerekebilir. Direkt yurt dışı yatırım olarak yani yabancı araçlara yatırım olarak bakıldığında da yine ilk bölümde bahsettiğimiz gibi işte yabancı borçlanma araçları fonu TDG bir alternatif olabilir diye düşünüyoruz. Yatırımcılar bunu da değerlendirebilir. Tabii burada hani bir ağırlık ayarlamadan bahsediyoruz aslında. Yani işte dövizin ağırlığı arttırılabilir diyoruz. Bunun otomatik olarak ayarlandığı ağırlıkların değiştirildiği, piyasa koşullarına ve beklentilere göre değiştirildiği fon sepeti fonları yine her zamanki gibi önerilerimiz arasında yer alıyor. Burada temkinli fon sepeti fonu, dengeli fon sepeti fonu ve atak fon sepeti fonu mevcut iş portföyün. Ve yatırımcılar burada işte fon mobil uygulaması ya da işportfolio.com.tr adreslerine girerek kısa bir anketi cevaplayıp burada aslında kendi işte risk profillerini de değerlendirme imkanı bulabilirler. Aslında temel olarak bunlar önerilerimiz.
İrem Hanım, fon sepeti fonlarında da 30 Haziran'a kadar vergi avantajı devam ediyor galiba, değil mi?
Evet Serhan, bu tarihe kadar fon sepeti fonlarına yatırım yapan yatırımcılar aslında ne zaman sattıklarından bağımsız olarak stopaj vergisinden muaf.
Evet, bunu da izleyicilerimizin dikkatine sunalım. İrem Hanım, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim Serhan.
Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize keyifli günler, hoşça kalın.